أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى Tabiat Risalesi 23. lema. Ama birinci yol ki esbab-ı alemin içtimaiyle teşkili eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalatından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun istenildi. Hem hayattar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Geldik o eczahanede o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus ile bir iki dirhem bundan, üç dört dirhem ötekinden, altı yedi dirhem başkasından ve hakeza. Muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz, hasiyetini gösteremez. Hem o hayattar tiryakı da tetkik ettik, her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile bir madde alınmış ki, zerre miktarı noksan veya ziyade olsa, tiryak hassasını kaybeder. O kavanozlar 50'den ziyadeyken, her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi, ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Evet. Şimdi malumunuz, Tabiat Risalesi'ne geçen dersimizde başlamıştık. Hazreti Adem'den kıyamete kadar bütün insanların farklı farklı şekillerde olsa bile, farklı farklı tarzda ve izahta olsa bile mahlukatın vücuda gelmesinde ittifak ettikleri dört yol vardır. Birincisi, sebepler şu mevcudatı vücuda getiriyor diyen bir grup var. Sebepler. İkincisi, mevcudat ve mahlukat kendi kendine oluyor diyen bir grup var. Üçüncüsü, tabiat yapıyor diyen bir grup var. Dördüncüsü, ilmi, iradesi, kudreti sonsuz olan bir zat tarafından mevcudat yapılıyor diyen, nübüvvet yolunu takip eden bir grup var. Şimdi bu 23. lemada, Tabiat Risalesi'nde ilk üç yol, yani sebeplerin kendi kendine olmanın ve tabiatın herhangi bir mevcudu yapamayacağı meseleleri güzel bir şekilde çürütülmüş. Doğrudan doğruya dördüncü yol olan tarik-i vahdaniyet, yani teklik yolu kendi kendine güneş gibi ortaya çıkmış olacak. Geçen mukaddimeyi okumuştuk. Şimdi de birinci yol olarak sebeplerin hiçbir şey yapamayacağını üstadımız ifade ediyor. Bununla alakalı inşallah bugün dersimizi okuyacağız. Şimdi arkadaşlar, sebepleri Cenab-ı Hak niye vaaz etmiş? Bunu bir iyi bir anlamak lazım. Şu sebepler niye vaaz edilmiş? Niye çalıştırılıyor? Ve insanlar neden bunda boğuluyor? Bununla alakalı bir iki yer okuyup ondan sonra tekrar Tabiat Risalesi'ne dönüş yapacağız. Ey esbab perest gafil! Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i samedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Yani bir padişah aciz bir raiyetine bir hediye gönderir, şefkat eder, merhamet eder. Fakat bu hediyeyi bizzat izzet ve azameti kendi eliyle götürmesine mani olur. Burada bir vasıta, bir vesile kullanmak suretiyle o aciz olan raiyetine bir hediye gönderir. Bu demek ki izzet ve azametin bizzat padişahın hediyesini kendi eliyle götürmesine mani olması. Ama o padişah o raiyetinin vereceği teşekkürü, yapacağı methi kendisine istiyor. Bu da tevhid ve celalinin gereğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak mahlukata, mevcudata devamlı bir şeyler gönderiyor. Hediye gönderir, ihsan gönderir, ikram gönderir ilahir. Mahlukata Cenab-ı Hak bunları gönderirken sebepleri istimal ediyor, istihdam ediyor. Ama mahlukatın da bu nimetleri aldıktan sonra yapacağı teşekküratı elbette onun tevhidi ve celali istiyor ki kendisine yapsın. Demek ki sebeplerin birinci hikmeti budur. İkincisi arkadaşlar, esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, bunun bilmesi lazım. Esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki, haksız şekvaları ve batıl itirazları adil-i mutlaka tevcih etmemek için o şekvalara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiş. Mesela ecel var değil mi? Ecel ilk görünüşte insanların hoşuna gitmeyen bir tecellidir. Yani arka yüzüne baktığımız vakit ölümün, ecelin çok güzel cihetlerini görebiliriz. Hikmetle tefekkür ettiğimiz vakit çok güzel cihetlerini görebiliriz. Fakat insan gafil olduğundan dolayı, insan zahiri bir mahluk olduğundan dolayı, zahirperest olduğundan dolayı her zaman işin arka plandaki hakiki cihetleri göremeyebilir. Dolayısıyla ecelde tevehhüm olunan fenalıklara merci olacak esbabı, sebepleri Allah vaz ediyor. Hatta üstadımız burada bir şey naklediyor. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsil-i manevi rivayet ediliyor ki Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Şimdi Cebrail aleyhisselam vazifesine bakın. Peygamberlere vahiy getiriyor. Hem peygamberlere hem insanlara Cenab-ı Hakk'ın ilahi mesajlarını getiriyor ki Cebrail aleyhisselama bütün insanların o cihette ne oluyor? Bir muhabbeti ve hürmeti oluyor. İsrafil aleyhisselamın vazifesine bakın. Mahşerde bütün insanların tekrar dirilmesine vesile olacak borazanı çalacak. Dolayısıyla insanlar İsrafil aleyhisselamı sever. Mikail aleyhisselamın vazifesine bakın. Kainattaki tenmiyenin, uyanışın sembolü hükmüne gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın izniyle onlar ne yapıyor? Kainattaki ilahi kanunları bir cihette idare eden bir melek. Dolayısıyla aleyhisselama düşen vazife görünüşte insanların hoşuna gitmeyen bir vazife. Nedir? İnsanların sevdiği bu dünyadan uzaklaşmalarına ve sevgili dünyalarının ellerinden alınmasına vesile oluyor. Dolayısıyla Azra Aleyhisselam bunu duyunca Cenab-ı Hak'tan gelen her şey baş göstüne ama Ya Rabbi kabz-ı ervah vazifesinde senin kulların benden küsecekler diye kendine göre haklı bir ifade kullanır. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım ta şekvalar onlara gidip senden küsmesinler. Çok enteresan değil mi? Hastalık, musibet, yanma, boğulma, cinayet, ilahir, terör. Nasıl öldü bu adam? İşte teröristler bastı da vurdu. Nasıl öldü bu adam? Boğuldu. Nasıl öldü bu adam? Yandı. Azrail aleyhisselam normalde onun ruhunu kabzeder ama doğru dürüst kimsenin aklına Azrail aleyhisselam gelmiyor. Ama Üstadımız diyor ki aynı şekilde Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Cenab-ı Hakk'a gelecek şekvaları ne yapıyor? Kendisi bir cihette göğüslüyor. İnsan kendine geldikten sonra da inna lillah ve inne ileyhi raciun demek suretiyle o musibetin gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır ve Cenab-ı Hak da bir şey verdi mi elbette rahmet cihetiyle beraber verir diye anlar. Demek ki sebeplerin vaz edilmesinin hikmetleri bunlar. Bir yer daha okuyalım. Ondan sonra meselemize döneceğiz inşallah.
Yani hocam insanlar Azrail'den küsmüyor ama Azrail'den korkuyor.
Evet abi. Oysa melek değil mi abi? 32. sözde bir yer var. Ehli dalaletin vekili buna karşı diyeceği kalmıyor. Yalnız diyor ki şirke emare, yani Cenab-ı Hakk'ın haşa ortağı vardır diye iddia eden insanların şirke ve ortağı emare olarak kainattaki tertibi esbaptır diyorlar. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Her şeyin bir şekilde bir sebebe bağlı olması hadisesi var. Mesela çocuk dünyaya gelecek, sebep. Ağaç meydana gelecek, sebep. Meyve dökülecek ağaçtan, sebep. İşte süt gelecek, sebep. Yağmur yağacak, sebep. Her şeyde Cenab-ı Hak sebepler koymuş. Hikmeti neydi? Birinci şeyde okumuştuk. Her şeyin bir sebeple bağlı olduğudur. Demek sebeplerin hakiki tesirleri vardır diyorlar. Tesirleri varsa şerik olabilirler. El cevap, meşiyet ve hikmet-i ilahiyenin muktezasıyla, Cenab-ı Hakk'ın iradesi, meşiyeti ve hikmetinin iktizasıyla ve çok esmanın tezahür etmek istemesiyle müsebbebat esbaba rapt edilmiş. Cenab-ı Hak esmasını tecelli ettirmek istiyor. Hem sebeplere hem müsebbebe. Dolayısıyla esmasını tecelli ettirmek için Cenab-ı Hak sebepleri de müsebbeple beraber ne yapıyor? Yaratıyor. İkisi beraber gözümüzün önünde vücuda geliyor. Her bir şey bir sebeple bağlanmış. Ama bakın, her bir şey bir sebeple bağlı olsa bile bu görünüşte bir bağlılıktır. Üstadımız görünüşte, zahirde sebep ile müsebbep birbirine çok yakındır diyor. Yani elmayı ağaçtan koparıyoruz. O kadar yakın ki ona yapışık. Sütü inekten, deve gibi şeylerden sayıyoruz. O kadar yakın ki onun içinde. İlahir. Fakat hakikatta o kadar uzaklık var ki o uzaklığın arkasında Esma-i İlahiye birer yıldız gibi duru ediyor. Yani o ineğin o sütü verebilmesi için alim olması lazım. İlim sahibi yani. Bakıyoruz, onda ilim diye bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın alim ismi yıldız gibi görmeye başlıyor. Alim bir zat arıyoruz ya. Kudretli olması lazım. Bakıyoruz ki aciz. Cenab-ı Hakk'ın kadir ismi yıldız gibi görmeye başlıyor. Şefkatli olması lazım. Böyle bir şeyden mahrum. Çünkü o süt bir şefkatin tezahürüdür. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi, Rahman gibi isimleri yıldız gibi görmeye başlıyor. Üstadımız çok güzel bir misal veriyor arkadaşlar. Uzaktan baktığımız vakit, sema ile dağın ucunu, tepesini bitişik görüyoruz. Uzaktan baktığımız vakit semavat ile dağın tepesi birbirine yapışık. Yani biz zannediyoruz ki oraya gitsek semavatı tutabiliriz. Dağın tepesine çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki seradan süreyeye kadar, yerden göğe kadar yine orada bir uzaklık söz konusu. Dolayısıyla gaflet nazarıyla biz sebeplere ve müsebbeplere baktığımız vakit çok yakın. Ama hikmet nazarıyla, ibret nazarıyla, tefekkür nazarıyla o hadiseye bakın, inek ile sütün, ağaç ile meyvenin birbirinden seradan süreyeye kadar uzak olduğunu müşahede edeceğiz. Yani şu ağacın şu meyveyi yapması kesinlikle mümkün değildir diyeceğiz. Ama görünüşte bağlı. Fakat çok yerlerde ve müteaddit sözlerde kat'i ispat etmişiz ki esbabda hakiki tesir icadi yoktur. Şimdi yalnız bu kadar deriz ki esbab içinde bilbedaha en eşrefi ve ihtiyarı en geniş ve tasarrufatı en vasi kimdir? İnsandır. Sebepler içerisinde şerefi en geniş, yetkisi en geniş, tasarrufatı en mükemmel olan insandır. İnsanın dahi en zahir efal ihtiyariyeti içinde en zahiri ekl ve kelam ve fikirdir. Yani yemek, söylemek, düşünmektir arkadaşlar. Yani sebepler içerisinde en şereflisi, en kudretlisi, bir cihetle yetkisi en geniş insandır. İnsanın da içerisinde vuku bulan hadiseler içerisinde en zahirleri konuşmaktır, yemektir ve düşünmektir. Şu yemek, söylemek, düşünmek ise gayet muntazam, acip, hikmetli birer silsiledir. O silsilenin yüz cüzünden insanın desti ihtiyarına verilen ancak bir cüzüdür. Şimdi bir konuşmayı tefekkür edelim. Konuşmakta insan ne kadar bir tesiri var? Yemeği bir tefekkür edelim. Yemekte insan ne kadar bir tesiri var? Düşünmeyi bir nazara alalım. İnsanın bunda ne kadar tesiri var? Hepimiz biliyoruz. Hakkal yakin biliyoruz. Mesela yemekten bedenin tegaddi hücreatından tut ta semeratın teşekkülüne kadar olan silsile-i ef'al içinde insanın desti ihtiyarına verilen yalnız ağızdaki dişlerin değirmenini tahrik edip onu çiğnemektir. Nimetler daha yetişmeden evvel topraktayken, ağaçtayken insan hiçbir tesiri yok. Onları yetiştiren farklı. Şu boğazdan geçtikten sonra da vücudumuzdaki hücrelere dağılmasında insana kadar tesiri var? Sıfır. Peki insanın yemekteki tesiri ne kadardır? Sadece ağızdaki o nimetleri çiğnemek. Dişlerin değirmenini tahrik edip onları bir cihetle yoğurmak. Başka bir şey var mı? Peki düşünmede ne kadar tesirimiz var? Belli. Konuşmada ne kadar tesirimiz var? O da belli. Şu anda ben konuşuyorum. Sizin karşıdaki insanlar olarak işitmeniz olmazsa benim konuşmamın ne ehemmiyeti var? Bu bir. Hava atomunda ses taşıma özelliği olmazsa konuşmamın ne ehemmiyeti var? İki. Benim mahreçlerim olmazsa, ses telleri olmazsa ben bu konuşmayı nasıl vücuda getirebilirim? İstediğiniz kadar düşünün arkadaşlar. İnsanın bunda hiçbir tesiri olmadığını vicdanen, aklen, kalben göreceğiz. Dolayısıyla esbabın, sebeplerin en şereflisi, en yetkilisi, en kudretlisi olan insan böyle aciz ise insana artık siz ağacı kıyas edebilirsiniz. Artık ineği siz kıyas edebilirsiniz. Artık farklı farklı sebepleri kıyas edebilirsiniz. Evet. Şimdi misali tekrar okuyoruz arkadaşlar. Sebeplerin hiçbir şey yapamayacağına dair üstadımızın getirdiği misaller. Birincisi, bir eczahanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. O edviyelerden zihayat bir macun istenildi arkadaşlar. Bir eczahane nazarınıza getirin. İmalathane ya da. Burada 108 tane kavanoz var. 108 tane. Her birisinin içerisinde de maddeler var. Ve bu maddelerden zihayat bir macun yapılması bizden isteniyor. Zihayat derken illa hayat sahibi olan bir varlık manasına değil. Faydalı olan bir ilaç yapılması isteniyor. İnsan onu vücuduna aldığı vakit bir hastalığına faydalı olacak bir ilaç. Hem hayattar harika bir tiryak onlardan yapılmak icap etti. Bir tiryak. Tiryak ile ilaç arasında şöyle bir fark söyleniyor. İlaç yan tesiri olan madde demektir. Ama faydası zararından fazla olan madde. Tiryak dediğiniz vakit yan etkisiz ilaç demektir. Zararsız ilaç demektir. Onun için hep ecdadımız tiryak tabirini kullanmış. Niye? Çünkü onlar yaptıkları şeyler fıtri olduğundan dolayı yan etkisi olmayan faydalı ilaçlar. Geldik o eczahanede o zihayat macunun ve hayattar tiryakın çoklukla efradını gördük. O macunlardan her birisini tetkik ettik. Eczahanede arkadaşlar yüzlerce binlerce ilaç o 108 tane kutudan, kutunun içindeki maddelerden yapılmış ve onları biz görüyoruz. Hasta olan insanlar o ilaçları alıp kullanıyor ve iyileştiklerini de müşahede ediyoruz. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus ile inceliyor şimdi bir ilacı. Bu ilaç ne olsun mesela? Aspirin olsun. Ya da herhangi bir ilaç olsun. O kalan o şişelerden her birisinden bir mizanı mahsus ile 1-2 dirhem bundan, 3-4 dirhem ötekinden, 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış. Şimdi burada tabi dirhem derken anlayabileceğiniz en küçük bir miktar anlaşılabilir. Mesela miligram manasında. Şimdi bir ilacı alıyoruz. O 108 tane elementten ya da kavanozdaki maddelerden birisini 0.1 miligram almışlar. Birisinden 0.3 miligram almışlar. Birisinden 0.5 miligram almışlar. İlahir. O kadar ince ve hassas ki birisinden azıcık fazla ya da az alınmış olsa o ilaç ilaç olmayacaktır. Eğer birinden bir dirhem yanoksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz. Hasiyetini, özelliğini gösteremez. Hem o hayatlar tiryakıda tetkik ettik. Her bir kavanozdan bir mizanı mahsus ile bir madde alınmış ki zerre miktarı noksan veya ziyade olsa tiryak hassasını kaybeder arkadaşlar. Yani o maddelerden öyle ince, hassas eleklerle ilaçlar ya da maddeler alınmış ki azıcık fazla ya da eksik olsa birisi o ilaç ilaç olmayacak, belki de zehir olacak. O kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarda eczaları alınmış. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birisinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Acaba bundan daha hurafe, muhal, batıl bir şey var mı? Şimdi dikkat edin. 50 tane madde ya da az evvel verdiğimiz sayıyı tekrar verelim. 108 tane madde var kavanozların içerisinde. Acaba hiç mümkün müdür ki şu ilaçlar çok ince eleklerle o maddeler oradan alınıp hesaplanıp tartılıp ondan sonra ameliyeye alınması gerekiyorken bir rüzgar kopuyor, bir fırtına kopuyor, tesadüfen ondan sonra bütün o maddelerden alınması gereken miktar kadar, yalnız o miktar kadar akıyor, birleşiyorlar ve gerekli kimyevi çalışmalar tesadüfen oluyor ve o ilaç kendi kendine oluyor. Yani ilaçları meydana getiren sebepler ya, ya. Arkadaşlar, bir ilacın meydana gelmesine gereken, gelmesi için gereken bazı sebepler var. Mesela bir tanesi maddelerdir. İkincisi laboratuvardır. Üçüncüsü formüldür. Dördüncüsü ve en önemlisi eczacıdır. Şimdi madde tamam, orada var, tesadüfen bunlar birleşti. Rüzgar geldi, bütün hepsinin tıpalarını açtı, istenilen miktar kadar aktı, bir araya geldiler. Madde tamam. Hadi diyelim bu iş laboratuvarda oldu. Laboratuvarda olduğunu farz edelim. Ettiği ki, peki formül nerede? Hadi diyelim bu da tesadüfen oldu. Peki en önemli sebep olan eczacı nerede? Eczacı olmadan böyle bir ilacın olması mümkün değildir. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa ben bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Çok enteresan değil mi? Şimdi bu şeyi bir açayım, bu cümleyi de ondan sonra tekrar şey yapalım. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, üstadımızın hiç tavrı değil bu. Hiç tarzı değil bu. Risale-i Nur'un mesleği nezihane, nazikane kavl ile yindir. Yumuşak sözle İslami hakikatları söylemektir. Ama biz akıllıyız, biz fen adamlarıyız, biz bilim adamıyız, bizim söylediğimiz esastır diyen ve Allah'ı şu tabiatla ve sebeplerle inkar etmeye çalışan insanlara Üstadımız diyor ki bu gibi tabirleri kullanmaya mecbur oldu. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa. Nedir muzaaf eşeklik? Şunu söyleyelim inşallah.
Katmerli eşeklik. Katmerli.
Katmerli eşeklik inşallah. Meselenin ciddiyetine haber vermeyiz. Şimdi büyük bir alim düşünün. Büyük bir alim düşünün. Yanına da affedersiniz bir tane merkep getirin. Arada ne kadar mesafe var? Hesaplamak mümkün değil, değil mi? İşte bu merkebin yanına da affedersiniz. Merkep ile alim arasındaki mesafe kadar daha düşük bir eşeklik mertebesini taşıyan ikinci bir eşeği getirin. Şu merkebin yanına koyun. O kadar mertebe olsun ama arada. Yani birinci merkep, ikinci merkebin yanında büyük bir alim gibi dursun. İkincisinin yanına bir üçüncüsünü de getirin. Onlar arasında da o kadar bir mesafe olsun. Yani ikincisi, üçüncüsünün yanında büyük bir alim gibi duruyor. Bilim adamı gibi duruyor. Üçüncüsünün yanına da dördüncüsünü getirin ilahir. Gidin böyle dokuzuncu mertebedeki bir tane merkep bulun ve getirin bulabilirseniz. Ve ona deyin ki arkadaşlar, o merkeplere. 108 tane kavanoz var. Ve bunların içerisinde maddeler var. Ve bu maddelerin her birisinden çok özel tartıyla maddeler alması gerekiyor. Ta ki böyle bir ilaç vuku bulsun, meydana gelsin. Bir baktık, fırtına esti, rüzgar esti, tesadüfen geldi, bunların hepsinin tıp alanını açtı. İstenilen miktar o kavanozlardan aktı. Tesadüfen kendi aralarına geldiler ve çok mükemmel, hayattar bir ilaç, yan etkisi olmayan bir tiryak meydana geldi. Ve mikrofonu uzatın. Deyin ki böyle bir şey olur mu? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Üstadımız diyor ki o şöyle cevap verecek. Böyle eşeklik olmaz. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse sonra insan olsa ben bu fikri kabul etmem diye kaçacak. İşte bu misal gibi her bir zihayat elbette zihayat bir macundur. İşte bu misal gibi her bir zihayat elbette zihayat bir macundur. Ve her bir nebat hayattar bir tiryak gibidir ki çok müteaddit eczalardan çok muhtelif maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir arkadaşlar. İnsana bakın, 108 tane element var. Ve bu elementler öyle mükemmel bir şekilde insanda dağıtılmış ki, akıl tarifinden acizdir. İnsan aklı buna karşı ancak hayran kalır. Yemekler yiyoruz, o yemeklerdeki gıdalar, o yemeklerdeki elementler, o yemeklerdeki unsurlar her birisi kendisine münasip azaya gidiyor. Kim dağıtıyor bunları? Kanun diyenler var. Peki bu kanun onu icra eden bir zat olmadan nasıl kendi başına iş yapsın? Bir, kimisi bu kanunu kim koymuş? Niye koymuş? Ya. Bakın yemek yiyoruz arkadaşlar. Kalsiyum gidiyor yerini buluyor. Kemiklere gidiyor. Fosfor gidiyor göze. Yeri orası. Eğer fosforla kalsiyum yer değiştirirse gözlerimiz kemikleşecek. Kemiklerimiz de göz gibi yumuşak olacak. Onun için hiçbir işe yaramayacaktır. İnsanda öyle diyorlar. Büyüme hormonu var arkadaşlar. Büyüme hormonu. Büyüme hormonunun o kadar küçük olduğundan bahsediyorlar. Gramın 500 bin birde birisi diyorlar. Fazla olursa gramın 500 bin birde birisi fazla olursa şu insan devcik olur. Dengesi bozuluyor. Kadın ise 8 doğurur. Mutfak ile affedersiniz tuvalet arasında gidip gelmekten vakit bulamayacağım. O kadar ciddi manada bir hazım durumu söz konusu olacak. Ondan sonra saldırgan oluyor. Herkese saldırır. Bakın gramın 500 bin birde birisi fazla olursa insan nasıl bir hale geliyor? Bütün insanlar da aynı olduğunu farz edin, dünya bitmiştir. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbirini yemek için uğraşıyor. Gramın 500 bin birde birisi eksik olursa bu insanda büyüme hormonunun, insan cüce olur. Kadın ise kısır olur. İnsan kısırık olur. Hiçbir şey yapmak içinden gelmez. Şimdi dolayısıyla böyle de olsa, böyle de olsa insanlık bitmiştir. Ha bakın arkadaşlar, bunu ayarlayan ilahi bir denge var. Tesadüflere veren bir insan, elbette üstadımızın burada eşek, muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa, ben bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır denilen o şeye, o hükme girmiş olabilir. Eğer esbaba ana sıra isnat edilse ve esbab icat etti denilse, aynen eczanedeki macunun şişelerin devrilmesinden vücut bulması gibi 100 derece akıldan uzak, muhal ve batıldır. Elhasıl şu eczane-i kübra-i alemde hakim-i ezelinin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevad-ı hayatiye, hayati maddeler, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücutlardır. Yani sonsuz bir ilim lazım, mükemmel bir irade lazım, harikulade bir hikmet lazım ki şu mükemmel mevcudattaki denge kurulabilsin. Bunu aciz, zayıf, kör, camit olan esbaba veren insanlar hakikattan uzak bir şekilde yaşıyorlar demektir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tabayi ve esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryak-ı acip, kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet, o küfür ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Şurada bunu biraz daha izah eden bir yer var. Üstadımız diyor ki, küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur. Yani herhangi bir hayvanda, herhangi bir bitkide, herhangi bir insanda vuku bulan bu hadiseler neyle vücuda gelebilir? Üstadımız burada çok güzel bir dengeli ifadeler kullanmak suretiyle esbab perestleri bir cihete taşlıyor ve hakka, hakikata davet ediyor. Küçük şeyler büyük şeylerle merbuttur. Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka. Güneşi hem kehkeşi halk eylemiş. Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka. Manzume-i şemsiyeyi nazm eylemiş. Gözde rü'yet, midede hem ihtiyacı dercedendir mutlaka. Sema gözüne ziya sürmesi çekmiş. Zemin yüzüne gıda sofrası sermiş. Şimdi mesele sadece tesadüfen o kavanozlardaki maddelerin garip bir tesadüfle devrilip bir araya gelip o zihayatı meydana getirmesi değildir. Bir zihayatın, mesela sivrisineğin gözünü veren kim olabilir arkadaşlar? Çok enteresan bir şey. Gözünü kim verebilir? Üstadımız burada diyor ki, sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Güneşi yapamayan sivrisineğin gözünü yapamaz. Pirenin midesini kim tanzim etmişse manzume-i şemsiye dediğimiz güneş sistemini de o yapmıştır. Güneş sisteminin tamamını yapamayan küçük bir rızkı yapamaz. Küçük bir rızkı meydana getiremeyen pirenin midesini tanzim edemez. Sadece basit bir şey olarak, bir manzara olarak bu meseleyi alsak, bazen izahı belki biraz makul görünebilir ama biz kainat çapında bu meseleyi aldığımız vakit en büyük sebepler bile o nispetle ne yapıyor? Küçülüyor. Onun için üstadımız çok güzel bir ifade kullanıyor. Gözü veren zat hem gözü görür hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür sonra verir. Üstad'a Bediüzzaman dedirten bir ifade. Gözü kim verebilir? Hem gözü gören hem ince bir mana olan gözün gördüğünü gören bir zat verebilir. Kör olan sebepler, camit olan esbab kesinlikle gözü vücuda getirmekten sonsuz derece uzaktır. Görmeyen kimse nasıl göz yapsın? Hadi kendisine yapsın. Sağır olan nasıl kulak versin, işitme versin? Kalpsiz olan nasıl muhabbet versin? Ya, anlaştı değil mi? İkinci misal, eğer her şey vahid-i ehad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse, belki esbaba isnat edilse lazım gelir ki, alemin pek çok anasır ve esbabı, her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Vahid-i ehad, bu tabiri üstadımız çok yerlerde kullanıyor. Vahid de Allah'ın ismi, Ehad de Allah'ın ismi arkadaşlar. Vahid, Cenab-ı Hakk'ın bütün kainattaki birliğini temsil ediyor. Allah birdir. Bütün kainatın tamamı buna şahittir. Çünkü bütün kainatta bir birlik vardır. Allah Ehad'dir. En küçük mahlukatın birlik mührü ve imzası Cenab-ı Hakk'ın Ehad olduğunun işareti ve delilidir. Vahid-i Ehad şu manaya geliyor. Bütün kainatı yaratan en küçük şey yaratandır. En küçük şey yaratan bütün kainatı yaratandır. Bütün kainatı yaratamayan küçük bir şey yaratamaz. Küçük bir şey yapan zat bütün kainata hakimim diyebilir. Müslümanımız diyor ki eğer her şey vahid-i ehad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse belki sebeplere isnat edilse lazım gelir ki alemin pek çok anasır ve esbabı her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Halbuki sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda kemal-i intizam ile gayet hassas bir mizan ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın içtimağı o kadar zahir bir muhaldir ki sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir olamaz diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabı ile alakadardır. Bir sivrisinek düşünün ya da sinek düşünün. Güneşle irtibatı var. Havayla irtibatı var. Toprakla irtibatı var. Elementlerle irtibatı var. Küçük cisim ama kainatın tamamıyla irtibatlı. Eğer Kadir-i Ezeli'ye verilmezse o esbab-ı maddiye onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerekir. Yani güneş de gelecek, hava da gelecek, toprak da gelecek, onun cisminde çalışacak. Eğer müessir şu esbab-ı maddiye ise, maddi sebepler ise, unsurlar ise, belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeleri icap ediyor. Yani küçük, belki görmekte aciz kaldığımız o gözüne bütün maddi sebeplerin girip işlemesi gerekir. Çünkü sebep maddi ise müsebbibin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Mesela şu masayı yapan usta maddi mi? Evet. Bizzat bunun yanında bulunmazsa bunu yapamaz. Dolayısıyla bütün dünyadaki maddi sebepler şu hayat sahibi olan varlıklar yapıyor diye iddia edilse, o zaman bütün maddi sebepler her bir hayat sahibinin yanında bizzat bulunması icaptır. Yanında mı? Hayır. Bizzat içinde bulunacak. Ta ki onu vücuda getirebilsin. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan alem ve anasır ve tabayin maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. İşte Sofestai'nin en eblehleri, Sofestai dediğimiz arkadaşlar, hem kainatı, hem kendilerini, hem Cenab-ı Hakk'ı inkar eden bir güruh. Sofestai'nin en eblehleri, ahmakları dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Böyle bir mesleği kabul edemiyor. Niye? Çünkü diyorlar ki biz şöyle bir masayı kabul ettik mi, bu masanın da ustasını kabul etmemiz lazım. Madem ki biz sani alemi kabul etmiyoruz, alemin, kainatın sahibini kabul etmiyoruz, öyleyse en güzel kendimizi de, kainatı da inkar edelim diyorlar. Onlar böyle bir meslekten utandıkları için her şeyi inkar etmişler. Bu sofistaylardan birisi var, meşhur Hebenneka diye bir zat. Bu zat arkadaşlar kendisini kemiklerden yaptığı bir kolyeden tanıyormuş. Bir kolye yapmış kendisine. Üzerine asıyor. Sabah kalkıyor, bakıyor kolye üzerinde. Tamam, bu benim diyor. Maalesef böyle bir grubun başını çeken böyle insanlar olmuş. Ve bunun arkasına da adamlar takılmış. Nasıl bir şeyse. Hebenneka diye bir zat meşhur. Kemiklerden yaptığı kolyeyi üzerinde gördü mü, tamam bu benim diyor. Arkadaşlarından birisi buna bir oyun oynamak istemiş. Gitmiş, onun kolyesini boynundan çıkarmış, kendi üzerine asmış uyurken. Sabah meşhur Hebenneka uyanmış. Bakmış üzerinde kolyesi yok. Demiş, eyvah ben gittim. Karşıdaki adama bakmış, kolyesi üzerinde. Bu yaşanmış bir hadise. Demiş ki arkadaşına, sen ben. Peki ben kim? Ve Sofestailerin bir kısmının da başını çeken böyle insanlar. Onun için şu iman yolunun arkadaşlar şerif olduğunu, şerafetli olduğunu, mükemmel bir yol olduğunu biz bilelim, halimize çok şükredelim. Ya. Cenab-ı Hak şu iman davasından daha şerefli bir davayı şu dünya üzerine indirmemiştir. Bundan sonra da indirmeyecektir. Ve şerefli bir meslekte çalışan insanların şerefine denk bir şeref şu kainat üzerine vaki olmamıştır. Şu şerefin en büyüğünü peygamberler, sonra Hazreti Peygamber Selam'a yaklaşan olan sahabiler, sonra dereceler göre alimler ve büyük zatlar o yolu ne yapıyorlar? Takip ediyorlar. Cenab-ı Hak bizi de o yüksek güruha dahil eylesin inşallah. Şimdi üstadımız bununla alakalı.
Sofestai'ler aynı zamanda bilim adamlarıdır değil mi abi?
Evet, tabii.
Allah kulakısından değil mi?
Ya. Yemin edecek şunlar değil mi? Felsefe akımı yani. Filozof.
Şurayı bir okuyalım, ondan sonra sohbetimizi bırakalım arkadaşlar.
Nasrettin Hoca'nın hindisi gibi düşünüyor.
Evet abi. Fatih abinin anlattığı şeyi biliyorsunuz değil mi? Abi dinleyebiliriz. Nasrettin Hoca gitmiş, pazarda bakmış birisi papağan satıyor. Demiş ki bu kaç para? Tabii her zaman miktar değişiyor. Onun için ben kendime göre bir miktar söyleyeceğim. Demiş ki mesela bu 100 lira. Demiş ki bu ne özelliği var? Demiş bu konuşur. İyi demiş. O da gitmiş hindisini getirmiş. Papağandan belki 5-10 kat daha büyük. Hindi satıyorum. Ne kadara? Demiş ki 200 lira. Demişler ki bir adam demişler bu hindi 200 lira etmez ki. Demiş ki niye etmesin? Burada adam küçük bir kuşu var. 100 lira istiyor. Belki daha büyük. 200 lira. Demişler ki ama o konuşur. Benimki de düşünür demiş.
O da mı sofistik?
Evet. Son şeyi okuyalım. Bırakalım inşallah. Kainatın nazmında büyük bir icaz var. Kainatın gör ki telifinde bir icaz var. Gel bütün esbab-ı tabiiye. Bil farz-ı muhal ola her bir muktedir bir fail-i muhtar. O icaza karşı nihayet acz ile bil imtisal ederek secde ki Sübhaneke la kudrete fîne rabbena entel kadîrul ezeliyyü zülcelal. Şimdi kainatın nazmında büyük bir icaz var diyor üstadımız. Şu kainat arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından yazılmış muhteşem bir kitap. Ama mucizeli bir kitap. Kesinlikle bütün insanlar, bütün esbab-ı tabiiye birleşip de herhangi bir cümlesini, kelimesini ya da harfini meydana getiremeyecekleri kadar mükemmel, mucizeli bir kitap. Mucize ne demek? Karşıdaki insanları acize düşüren hal ve fiil demektir. Şimdi üstadımız burada bu manada izah ediyor. Yani kainat kitabını Allah öyle güzel bir şekilde telif etmiş ki telifinde mükemmel bir icaz ve mucizelik vardır. Kainatın gör ki telifinde bir icaz var. Ger bütün esbab-ı tabiiye, bütün tabii sebepler, esbab-ı tabiiye, bil farz-ı muhal, farz-ı muhal, yani olmayan şeyleri olmuş gibi kabul etmeye farz-ı muhal diyoruz. Farz-ı muhal, her bir muktedir bir fail-i muhtar olsa, her birisi ilmi olsa, iradesi olsa, kudreti olsa, gözü, kulağı olsa ki yok, farz-ı muhal olsa, o icaza, kainattaki mucizeliğe karşı nihayet acz ile bir imtisal ederek secde ki hepsi beraber diyecek. Şu kainatta mükemmel bir mucizelik var. Ve bu mucizeye karşı biz ancak secde edebiliriz. Ancak hayran olabiliriz. Ancak alkışlayabiliriz. Bunun benzerini yapmamız mümkün değildir. Çünkü arkadaşlar en büyük sebep olarak kabul eden güneştir. Üstadımız bir yerde çok güzel bir temsil getiriyor. Farz-ı muhal güneşe sorulabilse, ey güneş sen bize bir sinek yap. O güneş diyecek ki hikmet lisanıyla, Allah'ın izniyle benim dükkanımda hararet var istediğiniz kadar. 20 milyon derece. Işık var istediğiniz kadar her tarafı aydınlatırım. 7 renk var istediğiniz kadar size veririm. Fakat sineğin vücudunda öyle nazik, öyle hassas duygular var ki, hayat gibi öyle mükemmel bir mucize var ki benim dükkanımda yoktur. Bunu yapmaktan acizim. Bunu diyen de en büyük sebep olarak kabul edilen güneştir. Dolayısıyla bütün esbab-ı maddiyeyi toplayın, kainattaki herhangi bir şey gösterin, elbette ne diyecek? Ben bunu ancak secde ederim ve en son şu ifadeyi kullanacak. Sübhaneke, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Cenab-ı Hak için. La kudrete fine, bizde hiçbir kudret yoktur. Bu kudret derken sadece maddi kudret olarak anlamak lazım. İlim, onsa hikmet, onsa kudret, bir şey yapabilme gücü bizde yoktur. Rabbene, Rabbimiz, entel kadiru, sen kadirsin. Ezeliyu, sen ezelisin. Ezeliyu zulcelal, celal sahibi olan, kudretli ve ezeli olan yegane zatsın ve bütün bu mahlukatı yapmaya ancak senin gücün, senin kudretin, senin ilim ve hikmetin yeter. Bütün mevcudat bunu lisan hal ile haykıracak ve ilan edecektir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مرة